Ayrım 39.
Sayfa 396. 47. gün, İzmir. Doktor Hüsnü beyaz önlüğünü giyerken uzun gövdesi ve geniş omuzlarıyla köşedeki pencereyi Handi ise kapatmış olan hastasına "Mümin, adada işler ne alemde?" diye sordu. Karantina semtinin dar sokağında koşturup duran çocuklardan gözünü ayırmadan yanıtladı. "Ne olsun doktor, her zamanki gibi güneş adanın bir ucundan doğuyor. Önce denizi morartıyor, sonra yükseliyor. Foçalı balıkçılar mayın tarlasından cambazlık yaparak Sakız'a doğru açılıyorlar. Gün geçiyor ve güneş her akşam yaptığı gibi bize sormadan Kösten Adası'nın öteki ucundan denize gömülüyor. Sen eskiden böyle değildin, bu harp seni şair eyledi. Bu arada gelen giden yok mu? Sakız'dan kalkan İngiliz tayyareleri tepemize dikilip bir selam çaktıktan sonra yükseliyorlar. Bunu sormadım. Geçen gün denizden gidenler gelmedi mi?" Mümin pencereden odaya döndü. Berberler bir, şu doktorlar iki. Bunlar gibi kulağa delik adam yoktur dünyada. Güneş yanığı yüzünde hiç eksilmeyen endişeli bakışını doktora çevirdi. "Balıkçılardan başka körfezden çıkan mı varmış?" diye sordu. Doktor Hüsnü hastasına "bize de bir numara" der gibi baktı. Emretmenin keyfini çıkarırcasına sertti sesi. "Haydi bakalım jandarma, uzan şuraya da bir bakalım bacağım." Burdurlu jandarma mülazimi evveli mümin yatağa oturdu. Kemikli ellerinden birer kalem gibi uzanan parmaklarıyla çizmesini tutup çıkardı. Paçasının bileklik düğmelerini de açıp pantolonu yukarıya doğru sıyırdı. Demir karyola boyuna küçük geldiğinden dirsekleri üzerinde hafifçe yukarı kalkarak uzandı. Doktor iskemlesini yanaştırdı ve iki eliyle sağ bacağı yoklamaya başladı. Baş parmağını bastırdıkça müminin yüzüne bakıyor, acının izlerini arıyordu. "Kır şu dizini bakalım. Tamam, şimdi de uzat. Şimdi tekrar kır ve bacağını uzat." Mümin denilenleri sessizce yerine getiriyordu. "Şimdi de yan dön." Doktor Hüsnü kalçasından dizine doğru bastırarak bir kez daha yokladı. Adaleler kendini toplamış ama kemiğine duyduğun sızının çaresi yok. "Doktor, aradan 2 yıl geçti. Üstelik Sivas Hastanesi'nde de 4 ay pencereden yıldızları saydık." "Boşuna konuşma. Sana kim dedi kalk Kelkit'e git diye? Hadi gittin Ruslara, alın şu bacağımı deli verin diye uzatmanın alemi var mıydı? Yoksa Seddülbahir'de yediğin İngiliz mermisi az mı gelmişti?" "Bildiğin gibi değil doktor, kabahat İngilizlerdeydi. İki bacağımı da siperden uzatıp hadi vurun da görelim diyordum da adamlarda nişancı yoktu. Anzak dediğin kim? Dünkü koyun çobanı bir delikanlı. Ben de en iyisi Ruslara deldirmek diyerekten alıp başımı Erzurum dağlarına gittim." "Zevzekliği bırak. Sivas'taki ameliyatta 3 mermi çıkartıldığından emin misin?" "Bana bak Hüsnü, 3 değil 2 mermi çıkardılar. Bacakta 3 delik yok mu?" "Ne inatçı adamsın, şarkının hep aynı yerine takılıyorsun. Mermilerden biri delip geçti dedik ya." "Yahu kızma, delikleri karıştırıyoruz işte, hadi kalkabilirsin." Mümin çizmelerini şişen ayağına geçirmeye uğraşırken doktor durumu bir kez daha özetledi. "Duyduğun sızı kasıktan aşağıya çoğalıyorsa mermilerden birisi kemiğe dokunmuştur. Genç adamsın, şunun şurasında 30'una bile varmadın. Ama elini test tutup evlensen iyi olur. Bakarsın bu sızı adamın her yanını sarıverir." Mümin ayağa kalktı. Kahkahaları dinmek bilmeyen doktora yukarıdan aşağı sertçe baktı. "Biz jandarmayız. Kışlayla dağ arasında gidip geliyoruz. Senin gibi lavanta kokmuyoruz ki kadınlar bize yanaşsın." Doktor küçük masasına giderken yine alaycıydı. "Dediğine bak, karantinanın dilberleri senin için şarkılar besteliyorlarmış. Çakır da gözlü, uzun da boylu deyip duruyorlarmış." Mümin askılıktaki palaskasını alıp beline geçirdi. Tabanca kılıfını düzeltirken onu izleyen doktor tam sırası diye düşündü ve ansızın sordu. "Mümin, 4 gün evvel sizin Muzaffer römorkörü ile açılanlara ne oldu?" "Çabuk da duyarsınız." "Sen dalga mı geçiyorsun? Biz 5 gün önce Splendid Oteli'nin barında demlenirken onlar da küçük salonda Nurettin Paşa ve Cevat Paşa ile hararetli hararetli konuşup duruyorlardı. Siz askerler kendinizi akıllı alemi sersem sanırsınız." "Ne olmuş yani?" "Mümin, sen doğduğunda kulaklarını ezanla delmediler mi? Allah bilir sen tüfek sesini duymamışsındır da bu yüzden deldirmişsindir bacağı. İzmir çalkalanıyor, mütareke imzalanmış." "Yok canım, bizimkilerin ağzı sıkıdır." "Orasını bilmem. Rumlar her gün haberliydi. Bizim Sezai var ya, hani canım çapkın Sezai. Dün Sporting Kulüp'te eğlencedeymiş. Doktor Stefanopoulos'un bir zil takıp oynamadığı kalmış." Mümin iskemleden fesini alırken o zaman iş bitti demektir. Bizim Urlalı İsmail de böyle bir şey söyledi. Evvelki gün Sakız açıklarından sardalya çekerken 22 parça zırhlı saymış. Her milletten varmış. Yunan bandıralı olanlar da dahil dedi. Doktor birden ciddileşmişti. Bak mümin, durum kötüye gidiyor. Dün paralelden geçiyordum. Rum izciler askeri intizamda marş söyleyerek geçtiler. Bir Yunan bayrağı eksikti. Bana bak, bizim çapkın Sezai şu Stefanopoulos'a ne olup bittiğini sormamış mı? Sezai'yi bilmez misin? Yarım Cihan'ın kızını gördü müydü, aklı başından gidiyor. Yahu bu saçma sapan işi bitirmedi miydi bu çocuk? Nesi var bilmem. Bula bula bir rejim memurunun kızını buldu. Madem bir Ermeni'ye vurulacaksın, kuyumcuların kızı ne güne duruyor değil mi? Mümin kapıdan çıkmak üzereyken, doktor bu Stefanopoulos fasulyedeki muayenehanesinde gece toplantılarını sıklaştırmış diye duydum. Doktor arkadaşını üzmek istemiyordu. Ondaki gizli öfkenin ne zaman uyanacağını kimse bilemezdi. O zaman ne üst dinlerdi ne de alt. Önemsiz bir şey söyler gibi açıkladı. Canım işi büyütmüşler. Ayafotini kilisesinde toplanıyorlarmış artık. Deme. Bunlar trenden habire paket taşır dururlarmış. Bizim Selim'in palamut bürosuna uğradıydım. O anlattı. Papazın işidir. Sürgüne gittiği Girit'ten Yunan bayrakları yollarmış. Türk ocağında her gün bunları konuşuyorlar. Konuşuyorlar da ne yapıyorlar? Hiç, konuşup duruyorlar. Sonra da neden kimse bir şey yapmıyor diye kendi kendilerine sövüp sayıyorlar. Mümin elindeki fesi sıkıp duruyordu. Birden kapıyı açtı. Ben böyle işin diye başladı. Arkasını getirecek gibi durdu, yutkundu. Hadi ben gidiyorum, iskelede bekliyorlar. Yol uzun. Malum ya, vatanı bekliyoruz. Doktor onun son sözündeki ince öfkeyi algılamıştı. Kapıyı tuttu. Merdivenden inmeye başlayan arkadaşına yolun açık olsun, vatan kalırsa bizi de çağır bekleyelim diye işi şakaya vurmadan edemedi. Mümin merdiven sahanlığında durdu, hafif öne eğik omzunu kaldırarak yanıtladı. Bana bak doktor, Mustafa Kemal Paşa İngilizleri Halep yakınlarında oldukları yere mıhlamış diyorlar. Milletin haberi olsun, ne yapalım diye sorup sordurmaktan vazgeçerler belki. Doktor kapıyı kapatırken söylendi. Orada mıhlıyor ama burada kapıyı ardına kadar açıyorlar. Bir şey deyince de hükümetimiz lazım geleni yapar deyip yatıyorlar aşağıya. Mümin rıhtıma doğru hızla yürürken Ahmet Çavuş ardından yetişmek için koşuyordu. Müminin boyu desen neredeyse 1.90, Ahmet Çavuş'un ki 1.60'ı zor bulur. Demir dubadaki halatı toplayan Bahriye Eri'nin yanından geçen mümin iskeleye atladı. Islak İzmir akşamında solumak ne güç. Teknenin kıç tarafına yürüdü. Sırtını yemek kamerasının duvarına yasladı. Duvarın serinliği sırtına vurunca biraz rahatladı. Kordon boyu kalabalıklı, piyasa yapanlar bir aşağı bir yukarı yürüyüp duruyor. Kafelerdeki gramofonların sesi birbiriyle yarışıyordu. Ulan üç günde değiştiler. Türkçe plak çalan bir tek gazino kalmadı. Bir türlü anlatamadık. İzci işinde geç kalıyoruz. Gün gelecek Rumlar ve Yahudilerin kurduğu izci müfrezeleri başımıza bela olacak. Genç nüfus cephelerde eriyip gidiyor. İzci gençler bize faydalı olacak diye az mı söyledik? Dinleyen kim? İttihatçılar desen iş işten geçince Türkçülük yapmaya başladılar. Neden? Hep siyaseten. Ya paşalar? Harbiyede okumadık ama iyi ki de okumadık. Bunlar harp mektebindeyken sarayın veletleri sınıflara geç gelirmiş ve bizim zabit talebeleri onlara selam durur. Çok yaşa diye bağırırlarmış. Hala selam duruyorlar. Sigarasının ucundan kopan ateş pantolonuna kondu. Bir fiskeyle ateşe atarken bunlar nasıl izin veriyorlar? Rumlar gözümüzün içine baka baka gençleri adalara götürüp gerilla talimi yaptırıyorlar. Satmışım ben böyle işin diye söylendi. Sağ yanından bir ses. Anlamadım kumandanım. Ahmet Çavuş'u görmemişti. Yok bir şey diye yanıtladı. Ramorkör tornisan ederek burnunu karşı yakaya verdikten sonra geniş bir daire çizdi ve güneşin ışıldattığı çırpıntılı suları yararak hızlandı. Mümin sızlayan sağ bacağını eliyle biraz oyaladı ve ayağını bordaya dayadı. Ahmet hayrola, sana izin verdiğimi hatırlamıyorum. Ahmet Çavuş torbası koltuk altında derin uykulara dalmış gibiydi. Mümin bana bak, tavşan uykusunu bırak, bu torba morba ne oluyor diye bir kez daha sordu. Yok kumandanım öyle değil. Ya nasıl, torbayı martılar mı götürecek eve? Şey kumandanım, sarı kışlaya uğradım da terhis var dediler. Ne terhisi yahu? Kumandanım vallahi öyle diyorlar, harp bitiyormuş. Ahmet daha bu sabah sen de duymadın mı? Düşman zırhları körfeze yanaşıyormuş, Foça açıklarında demirlemişler. Ahmet Çavuş bin pişmandı çarşıda oyalanıp durduğuna. Kumandan evvel gelseydi torbayı da bir yere tıkıştırırdı. Bu mümin efendi ötekilere benzemez hiç. İpin ucunu tuttu muydu çeker de çeker gayrı. Yutkundu, titrek bir sesle yanıtladı. Kumandanım öyle diyorlar, hem kışladakiler hem de... Hem de ne? Çarşı esnafı. Mümin bir sigara daha yaktı. Ulan işe bak, adamlar bilmem nerede denizin ortasında anlaşma yapıyor. Daha geri gelmeden ne yaptıklarını duymayan yok. Bir bizim haberimiz olmuyor. Şimdi anlaşılıyor gayrimüslimlerin kordondaki kulüpleri doldurup durmalarının sebebi hikmeti. Doktor Stefanopoulos oynamasında kim oynasın? Demek askeri de terhis edecekler. İyi de açıklardaki gemileri kim durduracak? Adamlar ateşkes falan demeyip girdikçe giriyorlar. Bacağındaki sızı yanmaya dönüyordu. İçi daraldığında hep böyle oluyordu. Narlıdere açıklarındaydılar. Portakal bahçeleriyle denizin arasına giren çakıllı kumsala vuran dalgaların köpükleri oynak bir beyaz hat oluşturuyordu. Hayret dedi. Teşrini sahnedeyiz ama hava şimdiden kış. Kaputu alsak iyi olurdu. Ahmet Çavuş'un kalbini kırdık herhalde. Ahmet Çavuş'la yaşları aynıydı. Mümin bir ihtiyat asteğmeni olarak Beylerbeyi iskelesinden vapura adım attığında 19'undaydı. Ahmet de köyünden Balkan yollarına düştüğünde 19'undaymış. Şimdi ikisi de 25'indeler. Müminin yolu Burdur'dan başlayıp İzmir'e, sonra İstanbul'a çıkmış ve sonra hiç bitmemişti bu yol. Trakya'da gerilemişler, Çatalca'da güç bela işgale karşı durmuşlardı. Harbin artık meydanlarda kazanılmadığını, dağda, bayırda, düzde halkın da desteğini alarak vuruşmak gerektiğini Balkan'da yenilince anlamışlardı. Edirne'de ne umutluydu izci öğretmenliği kursunda, neler de kurmuştu. Genç izgiler yetiştirecekti, onlar tabiatı sevecek, sevdikçe sevecek ve başkasına kaptırmamak için harbe hazır olacaktı. Öyle demişti Köprülülü Hamdi. Bunlar iyi de sen varıncaya dek Aydın'da genç kalmayacak. Baksana etrafına, hepsini cepheye sürüyorlar. Muallim Mektebi talebesi Denizlili Fahri, Kaymakam Bey, bizim orada yaş 11 oldu muydu adama kızan derler. 15'ine varmadan da efe olunur diye takılmıştı. Karahaç istasyonda veda yaklaştıkça içlerindeki sıkıntıyı şakaya vurup durmuşlardı. Mehmet Süreyya, mümin, bu iş mekteplerde tepinip durmakla olmaz. İdman dediğin dağda bayırda harbetmekle olur deyip basmıştı kahkahayı. Edirne'den ayrılacak bir tek o değildi. İstasyon ana baba günüydü. Terhis edilen askerlerin göçmenlerin arasından güç bela trene ulaşmaya çabalarken birden olan olmuş, düdükler ötmeye başlamıştı. Sonrası büyük seferberlik. Doğu cephesine dalıp giderken esen sert yelle kendisine geldi. Küçük Urla'ya yaklaşmışlar, zeytin alanının açıklarından geçiyorlardı. Zeytinliklerin arasından çıkıverip denize dalan şu kayalık burnu ne zaman görse içine bir yalnızlık duygusu çöreklenirdi. Bugün de öyle oldu. Ahmet Çavuş kumandanını sıkıntılı durumundan kurtarmak için "Kumandanım, Küçük Urla'yı geçiyoruz, az kaldı." dedi. Hay Allah, yine dalıp gittik. Çavuş, şu sendeki akıl kaç dirhemdi? Eh işte bir, bilemedin iki dirhem kumandanım. Yahu sen topçu adamsın, hangi akılla attın kendini denize? Kumandanım, anla işte, Çanakkale'deki kumkale aşağısında denize gire çıka alışmışız. Hem dedin ya, akıl dirhem hesabı. Sen hem topçu hem denizcisin, bir havacı olmadığın kaldı. Bakarsın onu da yaparız kumandanım. Yüzbaşı Yahya seni Seydiköy hava istasyonuna alacaktı ya, anlaşılan sen köye gitmeye kararlısın. Çavuş hemen yanıtlamadı, bir süre düşündü ve kısmet işte kumandanım, kısmet deyip sustu. Kösten Adası'na gelişinin 3. ayındaydı. İngiliz tayyareleri ara sıra İzmir'i Seferihisar'ı bombalamışlar, yeni canlar yakmak için Foça açıklarında dolanıp duruyorlardı. Arada 1. Deniz Tayyare Bölüğü'nün 2 avcı, bir de Gotha yapımı keşif tayyaresi vardı. Yüzbaşı Yahya ile Rasıt Yüzbaşı Raşit 15 Nisan 1917 sabahı Sisam Adası dolaylarını keşfe çıkmışlardı. Sakız Adası üstünden geçerlerken ateş yemişler ve tayyarenin radyatörü delinmişti. Hararet yükselince motor yatak sarmış ve Köste'nin Foça'ya bakan burnunun açıklarına inmişlerdi. O sıra beklenmeyen olmuş ve deniz patlamış, tayyare mayın tarlasına doğru sürüklenip duruyordu. Burundaki tabyada topları temizlettiren Ahmet Çavuş arkasından bağıranlara boş verip kayadan denize atmıştı kendini. Mümin ve Bahriyeliler kıyıya varıp aşağıya bir urgan atmışlardı. Urganı beline dolayan Ahmet Çavuş dalgalar arasında yitip gitmişti. Ondan umudu kesmişlerdi ki yan yatmış tayyarenin yakınında bir dalganın tepesinde ortaya çıkmış ve urganı tayyarenin pervane miline bağlamayı başarmıştı. Yüzbaşı Yahya ile Raşit kıyıya çıktıklarında yuttukları tuzlu suyu boşaltıp rahatlayınca Ahmet Çavuş'a sarılmışlardı. Yüzbaşı Yahya, "Ahmet Çavuş, sana değil karada havada bile yaklaşmaz ölüm. Gel bizim bölüğe katıl." deyince ilginç bir yanıt gelmişti Çavuş'tan. "Kumandanım, şu topları öksüz komaya gelmez." Mümin Çavuş'a "Demek köyü özledin ha?" diye sordu. Ahmet Çavuş sol eliyle bıyığını karıştırır gibi yaparak gözlerini kaçırdı. O sırada römorkörün çarkçı yardımcısı geldi yanlarına. "Mümin abi, bizim heyet Sakız'dan çıkmış, mayın tarlasını geçerlerken rehber olmaya gideceğiz." Mümin elindeki izmariti fırlatırken karşılarda bir büyük karaltı çarptı gözüne. Bu da ne? Mayınlar amma da yanaşmış. Bu bir İngiliz zırhlısı. Güvertede sesler çoğaldı. Ne oluyor? Çatlak mı bunlar? Mayınlara vuracaklar. Bizim bataryalar neden ateş açmıyor? Mümin genç subayın kolunu tuttu ve foça yönünü gösterdi. Bir dizi zırhlı geliyordu. Rıhtıma çıktıklarında rastladığı ilk subaya sordu. Neler oluyor? Zırhlılar nasıl yaklaştı buralara? Mümin abi, emir geldi. Sabahtan beri mayınları topluyoruz. Mümin yerdeki taşa bir tekme savurup bastı kalayı. Ahmet Çavuş arkasından koştururken bağırarak sordu. Kumandanım, top ateşi açalım mı? Topunun da tüfeğinin de... Önündeki çalı yumağına bir tekme daha savurdu. Açmayacaksın, anladın mı? Sen doğru demişsin, terhis yakın. Kumandanım, ya İngilizler? Başlarım şimdi. İçlerinde ne bir sıkıntı ne bir acı. İtilaf zırhlılarının gölgesinden sıyrılan Muzaffer Römörkörü'nün İzmir'e doğru gidişini hüzünle izledi. Körfez girişini tutan top bataryalarının bulunduğu yere doğru yürüdü. Çekip gitmeli mi buralardan? Ama nereye? Burdur'a, baba ocağına gitsem ve desem ki, sen haklısın baba, bul bir ehli Müslüman, namuslu kız, sana torun yetiştirelim. Yak canım, daha neler, İzmir'e halaya mı gitsem? E gidip ne yapacağız? Daha dün orada burada gösteri yapan Rumlar kim bilir şimdi ne yaparlar? Allah kahretsin. Ne kadar iyi olurdu geçmişe dönmek. Şimdi Edirne'de olsak konuşur bir karara varırdık. Kaymakam Hamdi hemen, bakın çocuklar ben demiştim, işgale hazır olalım. Gün gelir çıkarız dağlara derdi. Ne de olsa Makedon'da dağ bayır dolaşmış. Yalnız o mu? İstanbul'da talebeyken ihtilalcilik bile yapmış. Edremit'e kaymakam olarak geldiğini duymuştum ama nasıl gideceğim buralardan? Birden ürperdi. Peki ötekiler nerede? Mehmet Süreyya ile Fahri Kanal seferine gitmişlerdi. Üşüyor muyum yoksa sıtma mı tutuyor? Yok daha neler. Yok canım, bizim çocuklar yaman adamdır. Öyle esir mesir düşmemişlerdir. Kahretsin, esir düşmeleri bile iyi. Ya şehit? Birden tökezleyip devrilecekti. Hay Allah, keçi yoluna sapmışım da haberim yok diye söylenerek çalıların arasından geçip aşağı indiğinde Ahmet Çavuş ve mangasını bataryanın yanında yere oturmuş denizi seyreder buldu. Sessizce yaklaştı, namlulardan birine yaslandı. Nasıl verecekti bu emri? Birden yanında bir karaltı, topçu taburu kumandanı Mülazim-i Evvel Halil hiç ses etmeden gelip öteki topun namlusuna yaslanmıştı. Foça yönünde güneşin ışınları indikçe zırhlıların karaltısı giderek büyüyordu. Ağır sessizliği Halil bozdu. Çanakkale'yi geçemediler ama İzmir'e girecekler. Ahmet Çavuş kumandanların sesini duyunca yerinden doğruldu. Mümin ona seslendi. Rahat arkadaşlar, kalkmayın. Ahmet Çavuş her köylü gibi çok düşünür, az konuşurdu. Sözü uzatmasına gerek kalmadan uygunca seçilmiş kısa sözlerle yerli yerinde konuşurdu. Anlamı asla kapalı değil ama söyleyeni töhmet altında bırakmayacak denli açıktır bu sözler. Kumandanım, siz hiç Hamidiye kuru vezörünü gördünüz mü? Subaylar bu soruyu anladıklarını belli etmek için bir karşılık vermediler. Ona öyle bir baktılar ki Çavuş onların işi şıp padarak anladığına karar verdi. Halil, imzayı atanlar yola çıkmış dedi. Geldikleri gibi merasimle gitmişler. Miralay Rauf Bey İzmir'de rıhtıma merasimle ayak basar basmaz vilayete gitmiş. Sadrazam Hazretlerinden telgraf var mı diye sormuş. Tebrik mi bekliyormuş? Dur ya, sözümü kesmeden anlatayım. Bunlar Mudros'la imza atarken Dersaadet'ten bir ferman beklerlermiş ama gelmemiş. Rauf Bey de daha fazla beklemeden çakmış imzayı. Anlaşıldı, imzasından korkusuna çareyi İzmir'de aramış. Nereden bildin yahu? Ne bilmez, attım işte. Neyse, Rauf Bey'i de bir telgraf bekliyormuş. Elini alırken sapsarı kesilmiş. Açıp okuyunca keyfi yerine gelmiş. Yanındaki Sadullah Bey'e dönmüş ve mütareke nami olduğu gibi imzalamamızı muvafık görmüşler diye sevinmiş. Herkes oraya doluşmuş ve tebrike başlamış. Maşallah. Dur, daha bitmedi. Gerisi tam bir facia. Kahvelerini Nurettin Paşa ile içtikten sonra arabalara atlamışlar. Punta'ya gidiyorlarmış. O sırada kemer altında ne kadar kilise varsa çanlarını çılgınca çalmaya başlamışlar. İyi ya işte, adamlar da tebrik ediyor. Kordonda gramofonların sesi sonuna kadar açılmış. Rumlar, İtalyanlar kaldırımlarda dans ediyorlarmış. Yahudiler ne yapıyormuş? Onlar seyrediyorlarmış. Akıllı adamlar, yeni dönem ticaretini planlıyorlardır. Halil sigarasından bir nefes çekip dumanını denize doğru üfledikten sonra Mudros heyetinin İzmir'de yaşadığı son saatleri anlattı. Bizim hanedanı Osmaniye ve Devleti Aliye heyeti kordondan bu merasimle geçip Punta'ya gelmişler. Arabadan inip istasyona giriyorlarmış ki Yunan marşları söyleyen Rum izcileri yanlarından geçmişler. Mümin izmariti ayağıyla ezerken öfkeli bir sesle, Libni'de merasim, Punta'da merasim, hep birlikte kutlamışlar imzalarını dedi. İçinden gel de içme şimdi diye geçirirken Halil onun aklını okumuş gibi seslendi. Bana bak, gidip bir şeyler alayım. Çocuklar da lidaki tutmuş, ızgaraya veririz. Yanına bol sirkeli ot salatası. Mümin onun sözünü tamamladı. Aynı yerde, aynı saatte buluşuruz.